Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü çalışma uzmanı Damla Savaş stüdyomuzda olacak ve iş sağlığı ve güvenliği açısından termal konforu konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop kentinde 2. Avrupa Türk Medya Zirvesi düzenlendi. Ağırlıklı olarak Avrupa'daki Türk medyasının konumu ve sorunlarının ele alındığı zirveden ayrıntıları, Türk dilini ve kültürünü ve değerlerini yaşatma misyonu üstlenen Avrupa Türk basınının güçlenmesi için sunulan çözüm önerilerini İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamızla konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sen gidince bak neler oldu, kalbimin ucu yandı tutuştu. Şu dünyanın düzenine bak, şu dünyanın düzenine bak. Benim sevgilim neden yok oldu, benim sevgilim neden yok oldu.
herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Stüdyomuzda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Damla Savaş var. Hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın bu ilk bölümünde termal konforu detaylarıyla konuşacağız değerli konuğumuzla. Ben konumuza geçmeden önce çok kısa Sayın Savaş'a sormak istiyorum. Ne kadar zamandır kurumda görev yapıyorsunuz? Ne kadar zamandır özellikle bu termal konfor konusu üzerine yoğunlaştınız?
Ben 2012 senesinde girdim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bağlı İSKÜM'de çalışıyorum. Hı hı. İş hijyeni alanında çalışıyorum uzman olarak. Termal konforla da açıkçası 10 senedir ilgileniyorum. Yani ilgilendiğim fiziksel parametrelerden biri.
Asıl mesleğiniz nedir hani branş olarak?
2011 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldum.
Ve sonrasında
evet,
da
sonrasında da bakanlığa girdim.
Bakanlığa geçtiniz ve bu fiziksel koşulların aslında daha iyileştirilmesi amacıyla
evet.
görev yapıyorsunuz. Termal konfor dediğimizde aslında tabii termal kelimesi hemen bize bir ısıyla ilgili bir şeyler
evet.
olduğunu hissettiriyor. Ama tabii iş sağlığı ve güvenliği anlamında tam ne demek bunu sizden öğrenelim.
Tamam. Öncelikle termal konfor bir çalışanın üzerinde normal kıyafetleri varken bulunduğu ortamı çok sıcak veya çok soğuk hissetmemesidir. Yani kişinin termal çevreyle ilgili memnuniyet içinde olmasına biz termal konfor diyoruz. Aynı zamanda termal konfor etkileyen çok sayıda faktör var ve bu çok öznel bir konu. Yani bir kişi için rahat olan ortam bir diğeri için olmayabiliyor.
Çok haklısınız.
Ve genellikle çalışanlar rahat bir termal ortam sağlanırken neyin makul olup olmadığıyla ilgili çok farklı fikirlere sahip oluyorlar. Bu nedenle de elde etmeyi umabileceğimiz en iyi şey iş yerindeki çalışanların çoğunu tatmin eden bir termal ortam sağlamak.
Evet, çok haklısınız. Ben buna müsaadenizle küçük bir örnek vereyim kendimden. Şimdi tabii sesimizle iş yapıyor olduğumuz için ortam havası bizim için çok önemli. Hani iş yeri, fiziksel koşulları anlamında söylüyorum. Klima beni mesela çok etkiler. Bir ortamda bir klima azıcık yüksek havalandırma yapsa hemen böyle sesim işte gıcıklanmaya, pürüzlenmeye başlar. Ama tabii herkes diğer speaker arkadaşlarım benim gibi aynı duruma
evet.
düşmek durumunda değil. Onlar çok etkilenmeyebilir ama hani dediğinizde herkese
evet.
uygun bir
çok
koşul
özel bir
olmalı.
Konu,
mesela şu anda bizim stüdyomuz yaklaşık işte 24-25 derecelerde. Güzel değil mi? Hani stüdyo ortam
evet.
sıcaklığımız.
Zaten genel olarak ofis ortamları her zaman ideal koşullarda oluyor.
Evet.
Yani bizim kişisel olarak tabii küçük şikayetlerimiz olabiliyor ama hani dışarıda üretim alanları gerçekten bu konudan çok muzdarip
evet,
oluyorlar.
Evet. Yani şurada bir klima çalışsaydı şöyle 18 dereceye gelseydi herhalde buradaki o termal konfordan kendi adıma bahsedemeyecektim. Şimdi termal konforu etkileyen çok sayıda da parametre olduğundan bahsettiniz. Nedir bu parametreler?
Termal konfor denince tabii siz de az önce bahsettiniz. İlk akla gelen parametrelerden biri hemen hava sıcaklığı
evet.
oluyor. Fakat hava sıcaklığı başlı başına bir etken değil. Hava sıcaklığı ile birlikte termal konforu etkileyen çevresel ve kişisel olmak üzere 6 tane faktörümüz var. Bunlardan ilki hava sıcaklığı. Yani hı-hı. vücudu çevreleyen havanın sıcaklığına biz hava sıcaklığı diyoruz. İkincisi radyant sıcaklık. Radyant sıcaklık da sıcak bir nesne düşünün ve ondan yayılan ısı olarak düşünebilirsiniz.
Gibi mi?
Evet,
bir
aynen.
Gibi.
Bir fırın gibi. Yani güneşi düşünebilirsiniz bir kaynak olarak.
Evet.
Bir fırın. Onun dışında ocaklar, sıcak yüzey, makine, ateş olabilir.
Makine tabii bazı iş yerlerinde o makine o kadar çok gün boyu çalışıyor ki hı-hı. ortama bir giriyorsunuz o ısıyı hissediyorsunuz.
Evet.
Çünkü o makine ortamı
direkt
ısıtmış,
olarak zaten o ısıyı yayan bir makine de olabilir. Aynı şekilde proseste olması gereken bir makine olabilir. Bunlar da radyan sıcaklık kaynağı olmuş oluyor. Bir diğer çevresel parametremiz hava akımızı. Yine kişiye temas eden hava akımı.
Rüzgardan bahsediyoruz.
Aha, evet.
Ya da havalandırma, klima.
Evet. Hani kapıdan gelen bir hava akımı olabilir. Ventilatörden olabilir. Bunun gibi. Ve nem. Hani nem de yine önemli parametrelerden
tabii.
biri. Çünkü yüksek olması da sıkıntı çıkartabiliyor.
Hı-hı.
Ya da belli oranın altında olması da yine aynı şekilde.
Hı-hı.
Ve çok önemli iki tane de kişisel parametre var termal konforu etkileyen. Bunlardan ilki giysi yalıtımı. Giysi yalıtımı şöyle ki yani kişi çok fazla giysi veya kişisel koruyucu donanım giydiğinde ortam sıcak olmasa bile ısı stresine neden olabilir. Yani hani
terleme
Değil evet mi? Yani kişinin üzerindeki kıyafetlerin uygun olmaması. Aha. Aynen. Ya da tam tersi, eğer kişinin giydiği giysiler yeterli yalıtım sağlamazsa kullanıcı soğuk koşullarda donma veya hipotermi gibi soğuk yaralanmalara maruz kalabilir. Bu nedenle çalışan üzerindeki giysilerin işe uygun olması çok önemli diyoruz.
Evet.
Ve son olarak da başka bir kişisel faktör de çalışanın metabolik oranı. Yani bu da şu demek, bir çalışan fiziksel olarak ne kadar zorlanıyor? Bununla ilgili bir kavram metabolik oran. Yani o işi yaparken çalışan ne kadar efor sarf ediyor? Örneğin sıcak bir ortam var, bir çalışma ortamı. Burada iki kişi olsun. Birisi çok ağır şartlarda çalışıyor. Hı-hı. Bir diğeri masa başında çalışıyorsa bu iki kişinin termal konforu tabii ki aynı şekilde değil. Olmuyor. Evet. Yani kısaca özetleyecek olursak, ısı ve nem gibi çevresel faktörler, üzerimizdeki giysiler ve işimizin fiziksel olarak ne kadar zorlu olup olmadığı gibi kişisel faktörlerle birleşiyor ve bizim termal konforumuzu belirlemiş oluyor.
Evet, şimdi tabii termal konfor elbette çok önemli. Az önce kendimden de örnek verdim. Ben çok çabuk üşüyen biri olduğum için, herkes tabii ki benim gibi değil. Hani o klimadan çok çabuk etkilenirim. Hı hı. Hemen işte sesimde çatallanma başlayabilir. Bunun gibi sorunlar yaşayabilirim. Şimdi peki termal konfor sağlanamadı. Bu ben kendi iş yerim için ve kendi stüdyo ortamım için söylüyorum. Hı hı. Ama bir başka iş yerinde o termal konfor o kişi için sağlanamadı. Bu durumda ne olur? Ona ne olur? Mesela bana böyle bir şey oluyor. Ses çatallaması, evet. Çatallanması oluyor. Ona ne olur?
Şöyle, yani bu termal konfor sağlanamadığında zaten, yani kişi sıcağa veya soğuğa maruz kaldığında negatif bir sürü sağlık etkisi olmuş oluyor. Örneğin sıcaklık 18 santigrat derecenin altına indikçe vücutta kan yoğunlaşması, hipertansiyon ya da kardiyovasküler rahatsızlık meydana gelme ihtimali artıyor. Yine soğuk ortamlarda ellerde uyuşma, titreme, ince motor koordinasyonu kaybı, his kaybı gibi olumsuzluklar görülüyor. Bunun tam tersi, sıcak ortamlarda da örneğin en bilinen ve en tehlikeli olanlardan biri, çalışan yüksek sıcaklığa maruz kaldığında sıcak çarpması görülmesi.
Evet, bayılabilir değil mi?
Aha, doğru. Yani vücut 40 derecenin üzerine çıktığında vücut ısısı zaten terleme mekanizması bozulmuş oluyor. Tabii. Ve vücut soğuyamıyor. Acil tedavi gerektiriyor bu. Ve yüksek sıcaklık dışında da yine solunum ve kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları da görülebiliyor. Bir de bunlar şimdi doğrudan termal konforun sağlanamamasının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri. Bir de şöyle etkisi var. Yani bu ortamlarda çalışan kişiler karar verme veya görevlerini yerine getirme yetenekleri bozulmuş oluyor. Evet. Yani dikkatleri dağılmış oluyor. Bu nedenle de güvensiz davranma olasılıkları artabiliyor. Ya da örneğin zaten çok sıcak bir ortam. Bu çalışan kişisel koruyucu donanım kullanmak istemiyor. Bu da beraberinde başka güvenlik risklerini de getiriyor. Tabii. Bunlar da dolaylı aslında,
evet,
etkileri.
Çok haklısınız. Tabii o anda giymesi gereken belki vücut koruyucu bir donanım var. Hı-hı. Ama o kadar sıcak bir ortam yok ya, ben bunu giymeyeyim, rahat olayım istemiyor. Hı-hı. Ya da başına takması gereken başka
bareti
bir donanım.
Baret
örneğin. Hı-hı. O terlemeden onu rahatsız ediyor. Çok haklısınız ama tabii o termal konfor biraz da kişiye göre de değişiyor haklı olarak. Hı hı. Ve hani herkesin vücut sıcaklığı aynı değil.
Evet.
Onu siz, o termal konforu, daha doğrusu siz değil de o iş yeri sahibinin, hı hı, bunu düzgün bir şekilde tam ortalama,
evet,
olarak ayarlaması
gerekiyor.
Hı hı. Ne tür faktörler ve daha doğrusu şimdi bazı sektörler var, az önce sizin de bahsettiğiniz, hı hı, o durumlarda kalmak zorunda olan, termal konfor konusunda sıkıntı yaşayan sektörler hangileri daha çok?
Şöyle, örneğin sıcak ortamlara örnek vereyim önce. Cam ve kauçuk üretim tesisleri, dökümhaneler, tuğla ve seramik fabrikaları. Yani mesela tuğla ve seramik fabrikalarında fırınlar vardır, fırınlama prosesi vardır. Ve o proses olmak zorundadır. Yani orada da bir çalışan olmak zorundadır örneğin. Yani burada o çalışan bir şekilde yüksek sıcaklığa maruz kalıyor. Evet, bunun dışında fırın, mutfak veya çamaşırhanelerde de yine bu gözüküyor, görülüyor. Soğuk ortamlar örnek olarak da gıda ve ilaç sektörünü verebiliriz. Yani işte bu yiyeceklerin depolandığı ya da ilaçların depolandığı soğuk hava depolarını düşünebiliriz.
Evet, evet, evet.
Şimdi soğuk ortam denilince akla genelde işte ofis çalışanları olarak sanki sıcaklığın daha düşük olması gibi geliyor ama depoları düşününce,
evet,
aynen, yani soğuk ortam olarak aslında biz onu kastetmiş oluyoruz.
Evet. Şimdi çalışanlar tabii termal konfor elbette onlar için çok önemli ama termal konforun olup olmadığını biz anlayabiliyor muyuz, bunu anlamak mümkün mü? Hani bu konuda neler yapılabilir?
Evet, mümkün. Önce mesela anlamak için HSE'nin yayınlamış olduğu çok güzel bir kontrol listesi var. Ben ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Burada tam 16 tane soru var. Eğer bu soruları, yani siz kendiniz için de uygulayabilirsiniz. Eğer iki veya daha fazlasını evet diyorsanız.
Hadi diyelim.
Termal konforunuzda o zaman evet bir problem olduğu anlamına geliyor. Hava sıcak hissettiriyor mu?
Evet. Hadi hemen soru için bunu değerlendirelim. Ama gerçi programın başında ben çoktan cevapladım bu soruları. Şu anda gayet bizim stüdyo ortamımız termal konfor açısından çok konforlu kendi adıma.
İlk sorumuz bu. Hava sıcak hissettiriyor mu? İkincisi, normal bir çalışma günü içinde çalışma ortamı sıcaklığında dalgalanma oluyor mu? Yani stabil mi değil mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Üçüncüsü, çalışma ortamı sıcaklığı havanın sıcak veya soğuk olmasına göre çok fazla değişim gösteriyor mu? Yani işte dışarıdaki bir güneş ya daha dışarıdaki havanın çok sıcak olması içeriye yansıyor mu? İçerinin kendine ait bir stabil bir ortamı var mı açıkçası? Bunu anlamaya çalışıyoruz bu soruyla da. Başka bir soru, az önce radyan sıcaklıktan bahsetmiştik. Çevrede bir ısı kaynağı var mı? Fırın ve benzeri ya da sıcaklık üreten başka bir kaynak olabilir. Buhar üreten herhangi bir ekipman var mı? Ve çalışma ortamı dışarı hava koşullarından etkileniyor mu? İlk sorularımız bunlar. Bunun dışında nemle ilgili de çalışanlar buhar geçirmeyen kişisel koruyucu donanım kullanıyorlar mı? Yani buna gerek duyuluyor mu? Çalışanlar havanın çok sıcak veya çok soğuk olmasından şikayet ediyor mu? Yine hava akımı ile ilgili başka bir soru. Çalışma ortamına doğrudan gelen sıcak veya soğuk hava akımı var mı? Yani doğrudan bir temas var mı? Çalışanlar cereyandan şikayetçi mi? Çünkü bunlar da zaten direkt termal konforu olumsuz etkileyen.
Anket mi dağıtılıyor bu sorular?
Bunu siz bir kontrol listesi olarak düşünebilirsiniz. Yani evet, çalışan özelinde buradaki soruları cevaplayarak, yani o çünkü hani termal konforu zaten çalışanla ilgili daha öznel bir şey olduğunu söylemiştik.
Evet.
Buradaki ikiden fazla soruya evet denildiği takdirde o zaman anlıyoruz ki yani burada çalışanların bir problemi var. Termal konforla ilgili bir rahatsızlığı var deyip daha o zaman detaylı bir çalışmaya geçebiliriz. Daha bir detaylı çalışma yapmak gerekebilir.
Evet. Bu formları İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak sizler mi dağıtıyorsunuz? Yoksa bunu iş yerlerine zaten böyle bir form var. Onlar mı çalışanlarına?
Bunu iş güvenliği uzmanları uygulayabilirler. Bu uluslararası bir kuruluşun yapmış olduğu bir kontrol listesi.
Evet.
Bu da kullanılabilir. Anlamak için başka yöntemler de kullanılabilir. Bu arada mesela bu ilk başta kullanılabilecek bir kontrol listesiydi. Fakat problemin tespiti için yapılacak en önemli şeylerden biri de kişisel termal konfor ölçümünün gerçekleştirilmesi. Yani bir çalışma ortamında termal konfor ölçümü gerçekleştirildiği zaman da zaten orada bir problem var mı? Yok mu aslında? Anlamış oluyoruz. Ölçümler İSKÜM tarafından yetkilendirilen iş hijyeni laboratuvarları tarafından gerçekleştiriliyor ve şu an kullanılan 3 tane ölçüm metodu var. Kısaca bahsedebilirim.
Tabii, lütfen.
Şöyle ki, öncelikle TSN ISO 7730 metodu var. Bu metoda uygun bir şekilde ölçüm alıyoruz. İlk bununla başlıyor ölçümümüz.
Burada siz tam bu bölümde çalışıyorsunuz
evet,
değil mi? Tam bu ölçüm dediğim
aynen. Evet, bu bölümde çalışıyorum. Bu metoda uygun şekilde ölçüm alarak ortamın sıcaklık durumunu belirliyoruz. Yani bizim çalışma ortamımız sıcak mı, soğuk mu, ılık mı? Önce buna bir karar veriyoruz. Ve bu metotla birlikte karşımıza PMV ve PPD olarak iki tane kavram çıkıyor. Hani bu kavramları açıklamak istiyorum şimdi.
Lütfen.
PMV demek şu. Yani geniş bir insan grubu var. Bu insan grubunun 7 noktalı termal his skalasına göre oyların ortalamasını tahmin eden bir indeks. PMV indeksi hesaplanırken de az önce bahsettiğim hava sıcaklığı, radyan sıcaklık, nem, hava akım hızı, giysi ve metabolik oran değişkenleri de dikkate alınmış oluyor. Yani hani hem çevresel hem de fiziksel faktörler, bu şey kişisel faktörler. Aynen, hesaba katılarak bir PMV indeksi hesaplanıyor ve bu değer -3 ile +3 arasında yer alıyor. Peki -3 ne demek, +3 ne demek? -3 soğuk demek, yani -2 serin, Eksi bir hafif serin.
Tabii bizim bildiğimiz sıfırın altında sıcaklıktan bahsetmiyoruz.
Değil. Hayır, bu başka aynen. Bir yani bu çalışanın bulunduğu ortamı eksi 3'ten artı 3'e kadar nasıl oyladı aslında? Evet. Yani siz şu an bu ortamı nasıl algılıyorsunuz? Eğer nötr algılıyorsanız sıfır. İşte ben eksi 1 olarak algılıyorsam benim eksi 1 değil.
Nötr algılamak demek rahat hissetmek mi demek?
Evet, ideal demek.
İdeal demek değil mi?
Evet, aynen öyle. Yani eksi 3'ten artı 3'e kadar bu oylamalar yapılıyor. Ve PMV hesaplanmış oluyor aslında. PPD nedir? Ona bakacak olursak da PPD terimi de PMV'den türetilen ve çalışma ortamından rahatsızlık duyacak kişilerin sayısal yüzdesini veren bir indeks. Hmm,
bakalım o sıcaklıkta kaç kişi sıfırı işaretlemiş, kaç kişi?
Yani şöyle bir PMV hesaplanmış oluyor. Evet. Örneğin şöyle bir ortamda gittik, ölçüm aldık. Orada -0.5 çıkmış olsun ki bu arada -0.5 ile 0.5 arasındaysa artı 0.5 o ortam ideal bir ortam olarak kabul ediliyor. Öyle bir ortamda zaten direkt PPD de çıkmış oluyor. Şöyle maksimum %10 deniyor. Yani eğer ideal bir çalışma ortamı var, PMV -5 çıkmış, o ortamda çalışan 100 kişiden 10'u memnuniyetsiz, 90'ı da memnun.
Biz orayı ortamdan memnun kabul ediyoruz.
Evet, öyle kabul ediyoruz. Bu arada burada hani önemli de şöyle bir nokta var. Yani PMV değeri 0 çıktığında ortam nötrken bile PPD %0 olmuyor. %5 oluyor. Yani bu da şu anlama geliyor. En ideal ortamda bile o ortamdan memnun olmayan evet 5 kişi var. %5 kişi var.
Ama tabii kişisel faktörlere evet bağlı olduğu için bana sıcak veya uygun nötr gelen bir ortam başka bir arkadaşım için uygun veya nötr olmayabilir. Ölçümleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? O ölçümleri nasıl alıyorsunuz?
Ölçümler şöyle gerçekleştiriliyor. Öncelikle iş hijyeni ölçümlerinin çalışanın maruziyetini en doğru şekilde yansıtabilmesi için ve de sınır değerle kıyaslayabilmek için bu arada kişisel alınmasını biz öneriyoruz. Hı hı. Yani ortam ölçümü tavsiye etmiyoruz. Ölçümler şöyle başlıyor. Metot gerekliliklerini karşılayacak yeterlilikte bir ölçüm cihazına sahip olmak gerekiyor. Öncelikle bu ölçüm cihazı ölçüm yapılacak çalışanın normal çalışma alanına yerleştiriliyor. Yani kişisel denmesi de şu, kişinin çalışma ortamında, kişinin bulunduğu konumda olması gerekiyor. Yani kişi bu tezgahta çalışıyorsa gidip de o tezgaha çok uzak bir noktadan ölçüm almak çalışanın maruziyetini çünkü doğru bir şekilde ölçmez, yansıtmayacaktır. Tabii, bulunduğu tabii ortamda olması lazım. Eğer bu mümkün değilse de ortama yaklaşık olarak aynı etkilenmeye maruz kalacağı bir yerde olması gerekiyor cihazın. Ve cihazın ayarlamaları yapılıyor. Ve ilk önce az önce bahsettiğim 7730 ölçüm metoduna göre cihaz yerleştiriliyor ve ölçüm başlıyor. Eğer çalışan ayaktaysa cihaz zeminden 1.1 metre yüksekliğe ayarlanıyor. Hı hı. Eğer oturuyorsa bel ona seviyesine göre ayarlanıyor. Ve minimum 1 saat ölçüm alınıyor. Hı. Az önce de konuştuğumuz PMV ve PPD değerleri hesaplanıyor, raporlanıyor. Ölçüm tamamlanmış oluyor. Şimdi eğer PMV değeri bu çıkan ölçüm sonucunda -2 ve +2 arasındaysa ekstra başka bir ölçüme gerek duymuyoruz. Bu metot bizim için yeterli. Fakat eğer PMV +2'nin üzerine çıkarsa bu sefer ortam sıcak diyoruz ve sıcak ortamlar için kullanılan 7243 metodu var. Bu ölçüm metoduna geçiyoruz artık ve 1 saat daha ölçüm alıyoruz. Bu metotta da şöyle VBGT dediğimiz ıslak hazne küre sıcaklığı indeksi hesaplanıyor. Bu indeksle de yani bu indeksin hesaplanmasıyla da aslında ısının çalışan üzerindeki baskısını tahmin etmiş oluyoruz. Ve santigrat derece üzerinden bir değer buluyoruz. Hı hı. 8 saatlik maruziyet hesaplanması için yine 1 saat ölçüm alıyoruz. Eğer çalışanın birden fazla görevi varsa ölçüm süresini bu görev süresiyle paralel bir şekilde ayarlıyoruz. Yani 1 saatlik ölçüm süresini doğru orantılı bir şekilde kişinin çoklu görevlerini dağıtıyoruz. İşte 15 dakika bir proseste, yarım saat başka bir proseste minimum 1 saat olacak şekilde ölçüm alıyoruz. Ölçümlerle ilgili başka önemli bir husus, eğer ortam homojense karın bölgesinden ölçüm alıyoruz. Heterojense maruziyetin en yüksek olduğu noktadan. Peki bu ne demek şimdi heterojen, homojen?
Ya benim aklıma şu geldi. hani hep klima örneğini verdim ama hani klimanın konulduğu yer direkt yüzünüze vurabilir veya şey yandan vurabilir veya havaya verebilir ve siz o şekilde etkilenirsiniz. Sanıyorum böyle bir
evet ölçüm. Yani şöyle de bir örnek verebiliriz sizin söylediklerinize benzer şekilde. Örneğin yine hep fırından gittik. Yine fırın örneğini vereyim. İşte
sıcak örnek veriyorsunuz. Benim evet. Soğuk örnek. Benim kompor sıcak.
Evet, bir seramik fırını olsun, çalışanın kafa bölgesine çok yakın bir şekilde sıcaklık geliyor olsun. O zaman maruziyet kafa bölgesine çok daha yüksek olacağı için ölçüm noktasının orası seçilmesi evet. lazım. Ya da çalışanın ayağına
ya da yüzüne evet, vuruyor değil mi?
Yani ne taraftaysa maruziyeti en yüksek şekilde alacağımız şekilde cihazı ayarlayıp ona göre ölçüm alıyoruz. Ve ölçüm sonucunda da birimi santigrat derece olan VBGT değerini hesaplıyoruz. Ve bundan sonra da çalışanın kıyafetini hesaba katarak yeni bir VBGT değeri hesaplayıp raporluyoruz. Neden? Çünkü aynı sıcak ortamda ince giyinen birisiyle üst üste kat kat giyinmiş birisinin de etkilenme şekli farklı olduğu için evet bunu da kişiselleştirmiş oluyoruz. Sıcak ortamlardan da bahsettik. Peki soğuk ortamlara nasıl geçiş yapıyoruz? Yani PMV değeri +2'nin üzerindeyse sıcak ortamlar için kullanılan metoda geçmiştik. Eğer -2 ve altındaysa da o zaman ortam soğuktur deyip 11.079 metodunu kullanmaya başlıyoruz. Bu metodu diğerlerinden ayıran özelliği şu. Şimdi diğer metotlarda bir sınır değer var. Onunla kıyaslıyoruz. Uygundur diyoruz, değildir diyoruz. Fakat bu metotta da ölçüm aldıktan sonra şu çıkıyor bizim karşımıza. Burada çalışacak kişi ne giymeli? Yani giyeceği kıyafetin yalıtımı ne olmalı? Özelliği ne olmalı? Ve bu çalışan bu kıyafetle maksimum ne kadar süre bu alanda çalışabilir? Ve o süreyi çalıştıktan sonra da normale dönmesi, toparlanması için ne kadar süre dinlenmesi gerekiyor?
Evet.
Bunları hesaplamış oluyoruz. Ve bunlar raporlanıyor. Bu arada yönetmeliğimiz de var. Konuyla ilgili mevzuatta ilgilenenler için yine iş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikte detayları bulup bakabilirler.
Evet, sizin anlattıklarınızın biraz evet. daha detayı. Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Çalışma ortamında işte tüm bu ölçümler yapıldı. Termal konforu nasıl sağlarız diye hemen sorayım o zaman.
Termal konforu sağlamak için kullanılabilecek 6 temel kontrol metodu var aslında. Bunlardan ilki çevreyi kontrol etmek. Yani çevreyi kontrol etmek şöyle, eğer gerekiyorsa sıcak havayı soğukla, yani ortam sıcaksa soğutarak ya da soğuk havayı sıcakla değiştirmek. Yine gerekiyorsa ortamın nemi fazlaysa azaltacak şekilde ortamı düzenlemek, eğer fazlaysa azaltacak şekilde düzenlemek. Havalandırma veya klima yardımıyla ortamdaki hava hareketliliğini arttırmak. Evet. Eğer bir hava akımı ile ilgili bir problem yaşanıyorsa, az önce konuştuğumuz gibi hava akışının doğrudan çalışan üzerine gelmesini engelleyecek engeller, bariyerler oluşturarak bu teması engellemek. İkinci kontrol yöntemi sıcaklık veya soğukluk kaynağını çalışandan ayırmak. Bu çok önemli zaten. Hani çünkü direkt kaynağı yok etmek olmuş oluyor aslında. Çalışma alanını koruyacak veya yalıtım sağlayacak bariyerler oluşturmak. Bunun dışında bu bölgeye erişimi kısıtlamak. Çalışanı bölgeden uzaklaştırmak için işi yeniden organize edip tasarlayabiliriz. Yani iş değişebiliyor mu? Yani eğer mümkünse rahatsızlık veren kaynak ve çalışanı birbirinden ayırmak.
Evet, yorgan gitti, kavga bitti.
Evet.
Olsun.
Tam olarak öyle. Evet. Fakat eğer bunu yapamıyorsak, yani prosesin kendisinde mecburen böyle bir şey olması gerekiyorsa ve başında da bir operatör çalışması gerekiyorsa, böyle bir alanda evet ne yapabiliriz? O zaman da çalışma süresinin uzunluğu kısıtlanabilir.
Tabii.
Örneğin işte bir operatör 8 saat boyunca orada kalmaz. 2'şer saat kalır. Farklı kişiler görevlendirilebilir. Çalışanın yapması beklenen iş miktarı kontrol edilip azaltılabilir. Ve bunun dışında eğer çalışanın çok fazla giyinmesi gerekiyorsa ve fiziksel olarak da zorlanıyorsa makinelerle mekanik yardım sağlanabilir. Çalışanın ekstra efor sarf etmesini engelleyecek şeyler yapılabilir. Dördüncü kontrol yöntemi kıyafeti kontrol etmek. Kişi eğer KKD, kişisel koruyucu donanım kullanıyorsa gereğinden fazla giymesine engel olabiliriz. Eğer üniforma giymek zorundaysa kullandığı kıyafetin materyali tekrar değerlendirilebilir. Evet. Ve çalışanın kendine göre ayarlama yapması için de çok katla giyinmesi teşvik edilebilir, sağlanabilir. Yani tek kalın bir üniforma yerine kat kat işte terlediğinde çıkartıp üşüdüğünde giyinebileceği şekilde düzenlemeler. Beşinci kontrol yöntemi çalışanların davranışsal uyarlamalar yapmasına izin vermek. Yani çalışana hem ısınabileceği hem de serinleyebileceği alanlar sağlamak. Kişisel ısıtıcı veya fan gibi yine küçük düzenlemeler yapması için çalışana destek olmak. Bunun dışında da tabii çalışana bütün bu değişiklikleri yapabileceği, eylemler yapabileceği şeylere izin vermek. Ve son olarak da çalışanların gözlemini yapmak. Yani nasıl ki bu da çalışanların uygun denetimi ve çalışanlara uygun eğitim vermek. Aynı zamanda hamile, engelli veya bir hastalığı olan çalışan olabilir. Bu çalışanların hani o prosesle çalışıp çalışmayacağıyla ya da ne kadar çalışabileceğiyle ilgili sağlık profesyonellerinden değerlendirme ve tavsiye almak. Bunlar termal konforu sağlamak için yapabileceğimiz kontrol yöntemlerinden bazıları.
Evet, çok çok güzel anlattınız. Çok açıklayıcı, detaylı paylaştıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Son cümlenizi alalım, sonrasında uğurlayalım sizi.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize yer verdiğiniz için. Hani burada olmak da çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten en azından kendi adıma pek çok şeyin hani yeniden böyle farkına vardığımı hissettim çalışma ortam koşulları anlamında. Siz de bu alanda ölçümlerle zaten çalışanların konfor düzeyini en üst düzeyde tutmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda da size ve tüm takım arkadaşlarınıza ben de kolaylıklar ve iyi çalışmalar dileklerimi iletmiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Damla Savaş Hanımefendi stüdyomuzdaydı. Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından termal konforu konuştuk. Neden önemlidir? Termal konfor nasıl sağlanır? Detaylarıyla aktardı bizlere. Kendisine verdiği bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Kendim
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Efendim hoş bulduk, iyi yayınlar, selamlar.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop kentinde 2. Avrupa Türk Medya Zirvesi düzenlendi. Değerli hocamız da bu zirvedeydi. Zirveden ayrıntıları aktaracak bizlere. Hocam nasıl başladı, nasıl devam etti?
Evet, çok teşekkür ederim. Enteresan bir toplantı oldu. Şimdi biliyorsunuz 3,5 milyondan fazla vatandaşımız sadece Almanya'da.
Evet.
Avrupa'yı düşünecek olursak 6 milyon sınırının üstünde bir Türk kitlesi var. Bu kitlenin tabii önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de iletişim. İlk yıllarda, bu göçün ilk yıllarında iletişimle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşandı. Yani bir Türkiye'nin sesi radyomuz vardı. Onun haricinde telefon yoktu, işte internet haliyle yoktu ve gazeteler de, Türkiye'de basılan gazeteler bir gün sonra ancak buraya ulaşıyordu falan. Yani yıllarca büyük sıkıntılar yaşandı.
Evet.
Sonra zaman içerisinde bir Türk basını, bir Türk medya olgusu gelişti. Hem ulusal basın olarak birçok gazetemiz burada dağıtılmaya başladı. Yani onun ötesinde bir de yerel medya ortaya çıktı. İşte TRT İnt yayınları başladı 1990'da. Bir iki tane özel televizyon, daha sonra radyolar devreye girdi. Şimdi bu Bottrop'ta geçtiğimiz hafta sonu yapılan, pazar günü yapılan toplantıda aslında Fransa'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den, Belçika'dan ve Almanya'dan medya mensupları katıldılar ve ciddi sorunları olduğu anlaşılıyor tabii. Özellikle değişen medya ortamında ve işte çoğu yerel medyanın ve ulusal medyanın mensupları bu sorunlarını dile getirdiler. Bu toplantıyı medya zirvesini, ikinci medya zirvesini şu anda Avrupa'da tek olan Türkçe yayın yapan televizyon kanalı Kanal Avrupa takip etmişti. Birincisini de yine Kanal Avrupa takip etmişti. Dolayısıyla giderek bu böyle kurumsallaşan bir çalışma haline gelmiş vaziyette. Ve bu toplantı sırasında işte kendi alanında başarılı görülen çeşitli insanlarımıza da ödüller verildi. Medya ödülleri verildi. İşte kendi profesyonel yaşamlarındaki başarılarından ötürü ödüller verildi. Ve uzun protokol konuşmaları oldu. Siyasi partilerden temsilciler vardı. sivil toplum kuruluşlarından temsilciler vardı. Ve yine aynı şekilde devletimizin temsilcileri de vardı. Başkonsolosluklarımızdan iki başkonsolos ve Berlin Büyükelçiliğinden basın müsaviri gelmişti. Dolayısıyla dolu dolu bir toplantı oldu. Ancak tabii her konuşan yani sadece güzel şeylerden söz edemedi. Yani haklı olarak, çünkü medya ciddi kriz içine girmiş vaziyette. Özellikle ulusal gazetelerimizin ulusal basılı işte medya organlarının tirajlarında çok ciddi bir düşüş var zaman içerisinde. Fakat bunun en önemli sebebi işte medya ortamı ve iletişimin aslında kabuk değiştirmesi olarak da söylenebilir. Bu da vurgulandı sık sık. Yani dijital medyanın gelişmesi, ondan sonra sınır ötesi, sınır aşırı televizyon yayınlarının bile neredeyse önemsiz hale geldiği, fakat bu arada önemli bazı müjdeler de verilmediği değil. Mesela TRT Türk kanalının, TRT'nin yurt dışına dönük yayın yapmaya karar vermesi, TRT Türk kanalı üzerinden veyahut da mevcut yayınları daha da güçlendirmesi, böyle bir kararın varılması olması da herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bu medya organları vatandaşlarımızın Türkiye ile olan bağının da pekişmesine katkıda bulunuyor.
Elbette, tabii.
Değil mi? Yani tabii. Şimdi bizim bu yaptığımız radyo yayınını da izleyen dinleyicilerimiz, dinleyenlerimiz varsa onlar da bizim söylediklerimizi herhalde bir kenara not ediyorlar. Yani öteden beri vardığımız nokta, biliyorsunuz 30 yıllar sonra, 61 yıl sonra sevinerek de söylüyoruz bunu. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan bağlılıklarının tekrarlayarak devam etmesi. Tabii orada da yani bir doku değişikliği var. O doku değişikliğini de göz önüne almak lazım ve ben bu toplantı sırasında işte bir paneli de yaptık. İşte tek bir panel vardı. Çeşitli medya organlarından medya mensuplarının katıldı. O paneli ben yönettim. Hı hı. O aklıma şu geldi. Yani bütün bu sorunların çözümü için belki de bir master plana ihtiyaç var. Ayrı bir master plana ihtiyaç var. Veyahut da bir ana planın bir parçası olarak, en azından medya ile ilgili olarak da bir takım çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasitesi var Türkiye'nin. Onun ötesinde oradaki vatandaşlarımızla yüksek teması halinde, onlarla el ele hatta pek çok yani sorunun ortadan kalkabileceği düşünülüyor. Buradaki sorunu nedir diye soracak olursanız, tabii ki halka ulaşabilmek, erişebilmek, işte mesela ilan konuları var, tabii finansal sorunları var,
tabii.
Onları unutmamak lazım.
Evet.
Fakat basın ilan kurumumuz yakın bir zamanda zannediyorum yurt dışında da bir temsilcilik açmak suretiyle reklam desteğine başlayacakmış. Bu özellikle Türk medya organlarına dönük olarak. Bu da tabii çok memnuniyetle ve alkışlarla karşılandı. Orada yapılan açıklama üzerine resmen öyle bir açıklama yapılmış oldu. Bunlar tabii önemli kazanımlar.
Hocam yani, peki konu kısıtlaması, özür dilerim sözünüzü kestim. Konu kısıtlamasına maruz kalıyor mu bu basın yayın organları? Yani her şeyi tüm açıklığıyla yayınlayabiliyorlar mı Türkiye'den haberleri örneğin?
Vallahi yayınlıyorlar tabii, ama şimdi tabii bu arada ben özellikle bu Avrupa ülkelerinde, başta Almanya olmak üzere, buralardaki basın özgürlüğü konusuna da değindim. Yani basın özgürlüğünün bir kere mutlak olmadığını herkes burada tecrübeleriyle biliyor yani,
evet.
Açık söylemek gerekirse. Ve tabii bir takım yani baskılarla karşılaşma ihtimalinin olmadığını söylemek doğru olmayacak. Ama demokrasinin işte getirdiği imkanlardan, özgürlüklerden azami derecede yararlanmak herkesin arzusu tabiatıyla. Ve bizim Avrupa'daki vatandaşlarımız işte vicdanı hür, aklı hür insanlar.
Tabii.
Dolayısıyla bu konuda hiçbir şekilde taviz vereceklerini sanmıyorum. Yani Türkiye ile olan bağlarımız zaten hiç kimsenin o konuda bir sorunu yok yani esas itibariyle. Belki küçük bir azınlığım vardır ama ve bunu herkesin de kabul etmesi gerekiyor yani, doğrusu isterseniz.
Evet. Evet değerli hocam. Sonuçta o zaman o master plan hazırlanacak mı? Bu zirvenin sonucunda ne çıktı?
Tabii yani ben o master plan konusunu sadece ortaya öyle söyledim de bunu yapması gereken bizim kurumlarımız, bizim kurumsal altyapımız sağlam Türkiye'nin yani devletin.
Tabii.
Buna tabii karar verecek olan yine devletimizin o kurumlarıdır. İletişim başkanlığıdır, işte diğer ilgili bakanlıklardır. Bunlar yapıldığı takdirde yani yapsa böyle bir çalışma yapıldığı takdirde meselelere topyekun yaklaşıp topyekun sorunların çözümüne katkıda bulunmanın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bu da aslında devlet aklıyla olabilecek bir şey. Ama tabii ki yani bu Avrupa'daki özgür Türk basınında mutlaka bu süreçlere katmak lazım. Onlar da buna herhalde hazırlar yani öyle gözüküyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemlerde Avrupa'daki Türklüğün gelişmesinin de ötesinde daha da güçlenmesi, daha saygın bir konuma gelmesi, bu iletişim imkanlarının fazlaca ortaya çıkarılması ve sorunların çözülmesine bağlıdır diye düşünüyorum şahsen.
Evet, böyle bir zirve düzenlendiğine göre ve ikincisi düzenlendiğine evet. göre demek ki bu yolda adım atmak üzere herkes, tüm ülkeler evet. yola çıkmış. Evet. Bu da bence çok kıymetli, değerli hocam.
Evet, yani bu Kanal Avrupa bir öncü rol üstlenmiş. O öncü rolünün de gereğini yerine fazlasıyla getiriyor. Fakat yani işte zaten bu tür süreçlerde birisinin böyle bir başı çekmesi lazım.
Tabii,
bir öncü olması lazım. Tabii o zaman da devletimiz de ilgili kurumlarıyla, ilgili imkanlarıyla her türlü desteği vermeye hazır olacaktır. Yani.
Tüm burada ülkelerin arasında en çok bu konuya ağırlık veren ve önemseyen ülke hangisi?
Vallahi Almanya tabii.
Öyle mi?
Almanya, evet.
Yine Türk çoğunluğunun en yoğun olduğu yer.
Evet, yalnız Hollanda'da da, işte Belçika'da da, İngiltere'de de aynı sorunlar neredeyse var. Hı hı. Fakat son derece yetkin, başarılı, genç, dinamik insanlarımız var. Ve onlar bu meselenin bayrakları yani.
Evet.
Bulundukları yerde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bir sürü yayınlar var. O mahalli yayınları küçümsememek lazım.
Tabii.
Onlar çok önemli bir işlev yerine getiriyorlar. Yani ulusal basının ötesinde çok önemli bir işlev yerine getiriyorlar. Bizde de öyle değil mi?
Yani yerel gazeteler değil mi? Yerel radyo, televizyon yerel kanalları.
Evet, evet.
Değil mi? Ne kadar önemli bir işlev yerine getirir. Aynı
doğru,
vazifeyi görüyorlar.
Evet.
Değerli
yani
hocam. Çok teşekkür ediyoruz evet. aktardıklarınız için. Sizin vesilenizle biz de tüm basın yayın kuruluşlarına, özellikle Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği'ne selamlarımızı ve başarılar, kolaylıklar dileklerimizi iletmiş olalım. Siz de bize konunun ve zirvenin ayrıntılarını aktardınız. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
Sağ olun hocam, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız Avrupalı Türkler köşemizde telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya eyaletine bağlı Bottrop kentinde 2. Avrupa Türk Medya Zirvesi düzenlendi. Ağırlıklı olarak Avrupa'daki Türk medyasının konumu ve sorunları ele alındı zirvede. Tabii Türk dilini ve kültürünü ve değerlerini yaşatma misyonunu üstlenen Avrupa Türk basınının güçlenmesi için sunulan çözüm önerilerinden bahsetti. Değerli hocamız, kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakanı'nda bugünlük sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne bakan.